Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 7. Ayrım. 4. Bölüm. Rourke uyuşuk bir biçimde Eve dokunmaya devam ediyordu. Harika bir sevişmeydi ve Rourke bundan zevk alıyordu. Biraz daha iyi misin şimdi? Eve dudaklarını bükmüş, zevk aldığını belirten bir tepki vermişti. Yavaşça yuvarlandılar yatakta. Eve'in kulakları çınlıyor, vücuduysa güçsüzdü. Rourke, Eve'in sırtını elleriyle yavaş yavaş okşayarak onu uyutmaya çalışıyordu. Eve, yarı uyur, yarı uyanıkken Galahad her şeyin normale döndüğünü düşünerek sessizce odaya geri dönmüş ve onun çıplak poposunun üzerinde neşeyle hoplamıştı. ''Aman yarabbi!'' Eve'in protesto edercesine onu silkelemesi, kedinin dengesini korumak için küçük pençeleriyle kalçasına tutunmasına neden oldu. Eve çığlık atıp sıçrayınca, kedi sürünerek Rourke'a sığındı. Eve kan var mı diye yoklamak için arkasını döndüğünde Rourke'un gülüşü gözüne çarptı ve kedinin şimdi de onun uzun, gösterişli parmaklarının altında manyakça hırladığını gördü. İkisine de kötü kötü baktı. ''İkiniz de bunun komik olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Her ikimiz de seni bildiğimiz gibi karşılamayı seviyoruz.'' Dudağını büküp yatakta dimdik oturmuş, yüzünü avuçlarının içine almıştı. Yanakları kızarmıştı ve uykuluydu. ''Bitkinsin ama çok çekici görünüyorsun Teğmen.'' Rourke dudaklarını onun dudaklarında gezdirerek ısırdı. Eve'in öfkesi geçmiş gibiydi. ''Hadi, önce duş alalım, sonra akşam yemeğinde bana seni üzen şey ne, anlat.'' ''Ben aç değilim.'' dedi Eve. Hiçbir şey yapmadan yatmak istiyordu. ''Ben açım.'' Rourke Eve'i yataktan çekerek kaldırdı. Mutfağa inene kadar Eve suratını astı. Rourke ise onu üzen şeyi tahmin etmeye çalışıyordu. Eve'i iyi tanıyan birisi olarak onu bu kadar sinirlendiren şeyin işiyle ilgili olabileceğine karar verdi. Dolaptan istiridye dolması çıkardı. Eve'in bunu onunla paylaşabileceğini düşündü. Sıkıntılarını paylaşmak onun için doğal bir tutum değildi. Fakat ona söyleyebilirdi. Bir kadehte şarap alarak camın altındaki sıcak ve rahat yemek odasına geçtiler. Rourke onun karşısına oturdu. ''Öldürülen adamın kimliğini tespit edebildiniz mi?'' ''Evet, şehir savaşları sonrası toplumdan kopanlardan biri. Normal bir hayat sürmektense neden berbat bir hayatı tercih ettiğini bilmek mümkün değil. Belki de sahip olduğu o normal hayat berbattı.'' ''Evet, belki de.'' Eve umursamıyormuş gibi davrandı. ''Otopsi biter bitmez kızına teslim edeceğiz.'' ''Bu durum seni üzüyor.'' dedi Rourke ve Eve'in gözlerinin içine baktı. ''Bu senin için fazla bir anlam ifade etmemeli. Bu seni üzüyor.'' diye yineledi. ''Rahatlaman için de cinayeti işleyen kişiyi bulman gerekiyor. Bu benim işim.'' Çatalını aldı ve umursamaz bir tavırla tabağındaki istiridyelerden birisine batırdı. ''Bazı insanlar başkalarının işlerine göz dikip mahvetmeye çalışmak yerine kendi işleriyle ilgilenseler çok daha iyi olurdu.'' ''Kim senin işine karıştı Teğmen?'' Eve, olumsuz hiçbir şeyden etkilenmediği hissini yaratmak ister gibiydi. Fakat kendine hakim olamadı ve canının neyin sıktığını anlatmaya başladı. ''Lanet olasıca ceset toplayıcısı. Beni görür görmez nefret etmiş. Kim nereden bilebilir ki bunun nedenini?'' ''Bu adamın yani ceset toplayıcısının bir adı var mı?'' ''O bir kadın. 1-6-2'den uyduruk yarım yamalak bir iş yapan Bowers.'' Baştan sağma ve son derece dikkatsiz bir biçimde yaptığı bir iş nedeniyle göstermelik bir ceza verdim diye benim hakkımda şikayet dosyası hazırlamış. Teşkilatta geçen 10 yılım içinde sicilimde asla tek bir resmi şikayet olmamıştır. Lanet olsun. Şarabından bir yudum aldı ve yutkundu. Rourke onun mutsuz olduğunu gördü. Bu ciddi bir durum mu? Saçma sapan bir şey ama böyle bir durum var ortada. Rourke, Eve'in elini avucunun içine aldı ve sıktı. ''Anlat bana.'' Her şeyi Rourke'a anlattı Eve. Whitney'e rapor verir gibi ama daha ayrıntılı biçimde. Konuştukça bir yandan da yemek yeme isteği uyandı içinde. Hem olayı anlatıyor hem yemek yiyordu. Baş belası ve ortalık karıştırıcısı bir kadının öç almak ve mızırdanmak için hazırladığı bir şikayet dilekçesine kızmışsın ki anladığım kadarıyla bu onun yapmayı adet haline getirdiği bir şey. Ve durum karşısında komutanınız gerek resmi şartlarda gerekse kişisel olarak senin yanında yer alıyor. Evet ama... Sustu Eve. Bir an sessizlik içinde kaldı. öfkelendi ama Rourke durumu çok açık bir biçimde özetlemişti. Senin ifade ettiğin kadar basit bir durum değil bu. Öyle olmamalı diye düşündü Eve. Eve için öyle olmamalı. Evet, basit bir durum olmayabilir ama düşünsene, birisi senin sicilini onunkiyle kıyaslasa şu an olduğundan çok daha aptal bir duruma düşecektir. Eve birazcık da olsa keyiflendi. Benim sicilime bir leke sürdü diye devam etti Eve. Meslekteki şapşallar bu lekelerle ilgilenmeye bayılırlar ve ben onun aptal suçlamalarını yanıtlamak için zaman harcayarak işimden uzak kaldım. Bütün bu olaylar olmasaydı Cagney'in bana yolladığı cerrahlarla ilgili araştırma yapacaktım. Bu işi zırnık kadar umursadığım yok. Onu azarladığım ve kahve almaya yolladığım için bana karşı bu girişimde bulundu. Onun bu teşkilatta yeri yok. Çok muhtemeldir ki bugüne kadar hiç senin kadar temiz ve saygın bir polisin peşine takılmak kadar büyük bir hata yapmamıştır. Eve az da olsa rahatlamış ve gülümsemişti. Gidip yüzünün üstünde tepinmek istiyorum onun. Şüphesiz, böyle düşünmesen benim çılgınca sevdiğim kadın olmazdın. Rourke Eve'in ellerini öptü. Onun gülümsediğini görünce de biraz rahatladı. Gidip onu dövmek mi istiyorsun? Sana ceketini getireyim. Eve bu kez güldü. Sen iki kadını dövüşürken izlemek istiyorsun. Erkekler bundan neden zevk alır? Rourke şarabından bir yudum aldı. Dövüş esnasında giysilerin yırtılacağına ilişkin sabit istek nedeniyle. Biz erkekler çok kolay eğlendirilebiliriz. Bir de bana söylüyorsun. Eve boş tabağına şaşkınlıkla baktı. Bunca şeyden sonra acıkmış olduğunu düşündü. Seks ve yemek. Evliliğin kerametinden çok daha fazlası diye düşündü. Teşekkürler, kendimi daha iyi hissediyorum. Rourke'un yemeği yapmasına karşılık kendisinin de bulaşıkları yıkamasının adil ve uygun olacağını düşündü. Onları bulaşık makinesine yerleştirdi. Rourke onun tabakları ters yerleştirmesine ve makineyi çalıştırmamasına aldırmadı. Mutfağın Eve'in yeri olmadığını düşündü. Somerset bununla ilgilenirdi. Hadi gel, benim ofisime çıkalım. Orada sana ait bir şey var. Noel'den sonra başka hediye yok demiştim sana. Ben sana hediye vermeyi seviyorum dedi Rourke. Merdivenlerden çıkmak yerine asansörü kullandılar. Eve'in üzerinde kaşmir bir süveter vardı. Rourke koluna dokunarak, bunları senin üzerinde görmeyi seviyorum. Fakat bu kez vereceğim bu türden bir hediye değil dedi. İşim var biraz, çalışmam gerek. Hı. Bu bir seyahat mi? Geçen sonbahardaki yaralanma nedeniyle onca gün kaybettikten sonra bir kez daha tatil yapamam. Rourke kendini kontrol edemeyerek elini yumruk haline getirdi. Üzülmüştü. Birkaç ay önce Eve çok kötü bir biçimde yaralanmıştı ve Rourke bunun hatırlanmasını dahi istemiyordu. Hayır, bu bir seyahat değil dedi ama bir yandan da fırsat bulur bulmaz onu tropikal bir yere tatile götürmek istiyordu. Eve'in bu tarz bir yerde gerçekten rahatlayıp dinlenebileceğini düşünüyordu. Tamam, o zaman ne vereceksin? Çünkü gerçekten çalışmam gerekiyor. Bize biraz kahve al getir. Yani getirir misin? Rourke ofise girince öylesine düşünmeden söylemişti bunu. Eve bu istek karşısında biraz kızmıştı. Bowers'la yaşadığı sorunu onunla paylaşırken Rourke'un kendisini destekleyerek dinlediğini ona anımsattı. Kahveyi getirip konsolun üzerine koyarken hala kızgındı. Rourke kahveyi alırken belli belirsiz bir şekilde teşekkür etmişti. Mırıldanarak kumandayla oynuyordu. Eve onun bu tip teknik aletlerle oynamayı sevdiğini düşündü. Bir zamanlar bir hırsıza ait bu parmakları çevik ve hareketli tutmak için olsa gerek diye düşündü, sonra derinlere dalarak. Evdeki ofisi lüks ve görkemliydi. Bu göz alıcı teknolojiye, fakslar ve diğer tüm iletişim seçenekleri ayrı bir güzellik katıyordu. Yerdeki muhteşem karo seramikleri, işlenmiş pahalı camlar, çeşitli sanat eserleri, en ilgisiz komutta bile en seçkin, en eşsiz yiyecek ve içecekleri sunan modern makineler ve vitrinli dolaplar. O burada çalışırken ona bakmanın bazen sıkıcı olduğunu düşündü. Tekrar tekrar onun ne kadar muhteşem olduğunu görmek ve onun kendisine ait olduğunu bilmek. Bu durum onu en sıra dışı anlarda bile güçsüzleştirebiliyordu. Şu anda da kendisini güçsüz hissettiği için sesi soğuk ve sertti. Tatlı da ister misin? Belki daha sonra. Karşı duvarı işaret etmeden önce Rourke bir an Eve'in yüzüne bakmıştı. Ekranda, bak, ne? İstediğin liste. Tüm cerrahlar var listede, kişisel ve mesleki bilgileriyle birlikte. Eve birden döndü ve eğer Rourke zamanında müdahale etmeseydi, kahvesini ekranın kontrol paneline dökecekti. Dikkat et sevgilim. Allah kahretsin Rourke, Allah kahretsin. Ben sana bu işten kesinlikle uzak durmanı söylemiştim. Öyle mi demiştin? Rourke'un sesi gayet yumuşak ve neşeliydi. Buna itaat etmemiş görünüyorum. Bu benim işim ve ben bunun nasıl yapılacağını biliyorum. Bu isimleri senin araştırmanı istemiyorum. Anladım, güzel dedi Rourke ve bir tuşa dokunarak odanın karşısındaki ekranı kararttı. Hepsi gitti dedi neşeyle ve Eve'in şaşkın halini keyifle izledi. Sen bir sonraki saati tüketirken ya da benim senin için temin ettiğim bu bilgilere girerken ben ertelediğim bazı şeyleri okuyor olacağım. Anlaşıldı mı? Eve söyleyecek bir şey bulamadığından sustu. Gerçekten de konuya onun kadar derinlemesine vakıf olabilmesi en iyi ihtimalle en az bir saatini alırdı. Çok akıllı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Öyle değil miyim? Eve gülecekti ama kendini engelledi. O bilgileri geri getir. Onları geri getirebilirsin. Şüphesiz ama bunun sana bir maliyeti olur diyerek onu yanına çağırdı. Eve'in gururu çıkarıyla çatıştı. Her zamanki gibi işi galip geldi. Fakat yüzündeki sert bakışı koruyarak Rourke'a yaklaştı. Ne? Rourke onu hızla kucağına çekince küfretti. Şimdi senin sapık oyunlarından birisini oynayamam ahbap. Ve benim böylesi emellerim var. Rourke elini tekrar kontrol paneli üzerine uzattı ve tüm bilgiler yeniden ekrana geldi. Şehirde senin vakanın şartlarına uyan 7 cerrah var. Sen bu şartları nereden biliyorsun? Ben seni bugün gördüğümde bunları biliyor olduğuna dair özel bir izlenim edinmedim. Dosyalarımı mı kurcaladın? Bunu avukatım olmadan yanıtlamayacağım. Tanığın iki insanı işaret ediyor. Sanırım kadınların varlığını inkar etmezsin. Ben senin dosyalarını karıştırıyor muyum ayrıca? Hayatım senin için açık bir kitap sevgilim. Hemen yakınında olduğu için Eve'in dudağını ısırıp usulca kendisine doğru çekti. Benim en son yönetim kurulu toplantımın video kaydını görmek ister miydin? Boş ver. Eve ekrana bakmak için arkasına döndü. Rourke'un hala ona sarılıyor olmasından şikayetçi değildi. Tiavo, organ nakli ve onarımında uzman bir genel cerrah. Özel olarak çalışıyor. Drake Doğu Yakası Cerrahi ve Nordic Kliniğinde. Chicago'nun üyesi bu merkezlerle bağlantılı bir çalışma içinde. Eve bu ilk veriyi dikkatle okudu. Tiavo, alkolik bir adamın karanlıkta özellikle de uzun bir palto giyiyorsa yanılması kolaydır. Doktor Wu hakkında başka ne biliyoruz? Eve'in sorularına bilgisayar sırayla yanıt vermeye başladı. 58 yaşında, düz siyah saçlı, donuk mavi gözlü. Çok belirgin bir gamzesi var, gülmeyen bir kadın. Oldukça iyi bir eğitime sahip ve eğitim-öğretim hayatı çok güzel geçmiş. Organ nakliyle geçen yaklaşık 30 senesi ona göz kamaştırıcı bir yıllık gelir kazandırmıştı. Doktorun bu kadar iyi para kazanması üzerinde düşündü Eve. Çünkü bu kazanç, Rourke girişimlerinin sahip olduğu ve işlettiği yeni yaşam replasmanı AŞ ürünlerinin desteklenmesiyle katlanıyordu. Hiç çocuğu yok, kriminal bir kayıt bulunmamakla beraber bugüne kadar yalnızca 3 kere görevini kötüye kullanmış. ''Sen onu tanıyor musun?'' diye sordu Eve. Çok az tanıyorum, soğuk, hırslı ve sadece amacına odaklı kararlı bir tip. Bir tanrının ellerine ve bir makinenin zihnine sahip olduğu şeklinde bir ünü var. Gördüğün gibi 5 yıl önce Amerikan Tıp Derneği'nin başkanıydı. Kendi alanında güçlü bir kadın. Eve, insanları kesip açmaktan zevk alır gibi bir hali var dedi kendi kendine. Olabilir. Başka neden yapmış olabilir? Eve diğer isimleri rica etti. Onları sırasıyla inceliyordu. Bu insanların kaç tanesini tanıyorsun? Hepsini. Genellikle birbirlerinden bağımsız sosyal ortamlarda tanışmışızdır. Tanrı'ya şükür ki asla mesleki anlamda hizmetlerine ihtiyacım olmadı. Eve, kocasının sezgilerinin sağlığı kadar keskin ve güçlü olduğunu düşündü. Bu doktorların hangisi en güçlü olanı? Zor bir soru. Cagney, Wu ve Waverly olabilir. Michael Waverley diye tekrar etti Eve ve onunla ilgili bilgilere yeniden göz attı. 48 yaşında bekar. Drake'de cerrahi bölüm şefi ve Amerikan Tıp Derneği'nin şu anki başkanı. Eve doktorun zarif ve ince yüzünü, yeşil gözlerini ve altın sarısı saçlarını inceledi. En kibirli olanı hangisidir diye sordu Rourke'a. Ben bunun tüm cerrahlar için bir ihtiyaç olduğuna inanırım. Ama ille de bir sıralama yapmamı istersen yeniden Vo derim. Waverley Drake'de araştırma sorumlusu. Bir başka organ nakli doktoru daha var ki ülkenin en ünlü 3 sağlık merkezine üye ve bu merkezlerle bağlantılı çalışan sağlam yurt dışı bağlantıları olan cerrah Hans van der Haven'ı da unutmazdım. Van der Haven 60 yaşında ve 4. evliliğini yaptı. Her bir eşi bir öncekinden 10 yaş genç. Son eşi bir model ve ancak daha yeni oy kullanabilecek yaşta. Ben dedikodu istemiyorum dedi Eve oldukça resmi bir şekilde. Daha sonra kocasının lafını keserek başka ne var dedi. Eski karıları ondan nefret eder. En sonuncusu onu bu modelle doktorculuk oynarken yani sevişirken yakaladığında bir tırnak törpüsüyle üzerinde doğaçlama bir ameliyat yapmak istemişti. Amerikan Tıp Derneği Etik Kurulu onu disipline sevk etmiş ve ufak bir uyarıda bulunmuştu. Bunlar ilk araştıracaklarım diye karar verdi Eve. Sunuks'a yapılan şey beceri ve ustalığın yanı sıra kibir ve gücü de gerektiriyor. Bu konuda seni engelleyecek çok sayıda duvar var Eve. Bunlar senin terfini engelleyebilecek güçte insanlar. Benim elimde bir cinayet var. Organı kesilip alınarak tahrip edilmiş bir beden ve bir de organ hırsızlığıyla desteklenmiş bir cinayet. Çok fazla yüklenilirse, baskı fazla olursa, o zaman insanlar kontrollerini kaybedip çözülürler. Eğer bu insanları daha yakından görüp tanımak istersen, Drake Tıp Merkezi'nin hafta sonu fon sağlama amaçlı moda gösterisine ve akşam yapılacak yemekli dansına katılabiliriz. Eve yüzünü ekşitmişti. Aman aman moda gösterisiymiş dedi dalga geçercesine. Sonra heyecanlanıp yaşasın. Evet gidelim fakat bunca zahmet ettikten sonra ödeme için teşkilata başvurmam gerek. Leonardo tasarımcılardan biri. Mavis de orada olacak. Oldukça rahat olan ve her daim modanın sıkı takipçisi bir arkadaşının resmi ve bunaltıcı bir tıp merkezi fon sağlama aktivitesine katılacağı düşüncesi Eve'i neşelendirmişti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73. Devamı 8. ayrımda.